Kitabın adı Alaycı Kuş. Yazarı Susan Collins. 11. Ayrım. Gale'in arkamdan "Sakın durma!" diye bağırdığını duydum. Ardından çizmesinin birinin suratına inerken çıkardığı ses geldi. Eğer söz konusu surat boksa aitse, Gale bunun bedelini daha sonra hatırı sayılır biçimde ödeyecekti. Çatıya ulaştım ve kendimi katran zemine çektim. Gale'i de yanıma çekmeme yetecek kadar bir süre durdum. Sonra birlikte ambarın çatısının sokağa bakan tarafına sıralanmış, makinalı tüfeklere doğru koşmaya başladık. Her silahın başında bir ya da iki isyancı duruyordu. Kendimizi bir çift askerin durduğu bir sipere attık ve bariyerin arkasına iyice sindik. "Boks burada olduğunuzu biliyor mu?" Sol tarafıma bakınca Paylor'ın silahlardan birinin arkasında durduğunu ve bize soran gözlerle baktığını gördüm. Soruyu düpedüz yalan söylemeden geçiştirmeye çalıştım. "Nerede olduğumuzu pekala biliyor," dedim. Paylor güldü. "Buna eminim. Bu şeyler konusunda eğitiminiz var mı?" Elini silahına vurdu. "Benim var. 13'teyken eğitildim," dedi Gale. "Ama kendi silahlarımı kullanmayı tercih ederim." "Evet, yaylarımız var," diyerek kendi silahımı doğrulttum ve göze fazla dekoratif geldiğini düşündüm. Göründüğünden daha öldürücüdür. "Olsa iyi olur," dedi Paylor. "Pekala, en az 3 dalga daha bekliyoruz. Bombaları bırakmadan önce yan kalkanlarını indirmek zorundalar. Tek şansımız bu. Ayağa kalkmayın." Tek dizimin üzerinde pozisyon aldım. "Ateşle başlaman daha iyi," dedi Gale. Başımla onayladım ve sağ kılıfımdan bir ok çektim. "Hedeflerimizi ıskalayacak olursak bu oklar herhangi bir yere, büyük ihtimalle sokağın karşı tarafındaki ambarlara isabet edeceklerdi. Yangın söndürülebilirdi ama patlayıcının neden olacağı hasarı telafi etmek imkansız olacağı benziyordu. Birden iki blok ötede, bizden belki 100 metre kadar yüksekte, gökyüzünde belirdiler. V şeklinde konumlanmış 7 küçük bombardıman uçağı. Gale'e "Tanrım!" diye bağırdım. Tam olarak ne demek istediğimi hemen anlamıştı. Göç mevsiminde yabani kuş avına çıktığımız zamanlarda ikimiz de aynı kuşları hedef almayalım diye bir sistem geliştirmiştik. Ben V'nin uzak ucunu, Gale ise yakın kısmını alır, öndeki kuşa sırayla nişan alırdık. Daha fazlasını tartışacak zamanımız yoktu. Hava araçlarının bize ulaşacakları tahmini süreyi hesaplayıp okumu serbest bıraktım. Araçlardan birinin iç kanadını vurdum ve alev almasını sağladım. Gale ise V'nin sivri ucunda duran aracı son anda ıskalamıştı. Tam karşımızdaki boş ambar çatısında bir alev parladı. Gale bir küfür savurdu. Benim isabet ettirdiğim hava aracı istikametinden sapsa da bombalarını bırakmaya devam ediyor ve kaybolmuyordu. Makinalı tüfeklerden birinin vurduğunu tahmin ettiğim bir diğeri için de aynı şey geçerliydi. Hasar, görüş kalkanının yeniden devreye girmesine mani olmuş olmalıydı. "İyi atış," dedi Gale. "Nişan aldığım o değildi," diye mırıldandım. "Önündeki aracı hedeflemiştim. Düşündüğümüzden daha hızlılar." Paylor, "Pozisyon alın," diye haykırdı. Bir sonraki araç sırası gökyüzünde belirmişti. Gale, "Ateş işe yaramıyor," dedi. Başımla onayladım ve ikimiz de patlayıcı uçlu oklarımızı yükledik. Yolun karşı tarafında kalan ambarlar zaten terk edilmiş gibi görünüyorlardı. Uçaklar sessizce süzülürlerken bir karar daha aldım. Gale'e "Ayağa kalkacağım," dedim ve ayaklandım. En isabetli atışlarımı bu pozisyonda yapardım. Daha erken davrandım ve V'nin sivri ucundaki uçağa tam isabetli bir ok gönderip karnında bir delik açtım. Gale bir ikincisinin kuyruğunu havaya uçurdu. Araç havada takla atıp sokağa çakıldı ve kargo kısmı ateş alırken bir dizi patlamaya neden oldu. Hiçbir belirti olmadan gökyüzünde üçüncü bir V belirdi. Bu defa Gale doğrudan en baştaki uçağı vurdu. Ben ikinci bombacının kanadını kopardım ve fırıl fırıl dönerek hemen arkasındakine doğru savrulmasına neden oldum. İkisi birlikte hastanenin karşısında kalan ambarın çatısına çarptılar. Bir dördüncüsü de makinalı tüfek atışlarıyla yeri boyladı. "Tamamdır, işte bu," dedi Paylor. Enkazdan yükselen alevler ve siyah duman görüşümüzü gölgelemişti. "Hastaneyi vurdular mı?" Paylor tatsız bir sesle, "Öyle olmalı," dedi. hızlı adımlarla ambarın uzak ucundaki asma merdivene doğru giderken bir hava kanalının arkasından çıkan mesella ve böceklerden birini görünce şaşırdım. Aşağıda, aralıkta sinmiş olacaklarını sanıyordum. "Bu adamları sevmeye başlıyorum," dedi Gale. Merdivenden aşağı yuvarlanırcasına indim. Ayaklarım yere değince korumalardan birini Cressida ile diğer böceği beklerken buldum. Direnç göstermelerini bekliyordum ama Cressida eliyle hastaneye işaret ediyordu. "Umurumda değil, Plutarch!" diye bağırdı. "Bana 5 dakika daha ver yeter. Böyle bir geçiş iznini sorgulayacak biri olmayan ben son hızla sokağa fırladım." Hastaneyi görünce, "Ah, hayır!" diye fısıldadım. Hastaneden geriye kalanları demek daha doğru olurdu. Karşımda uzanan felakete sabitlenmiş halde yaralıların uçak enkazlarının arasından geçtim. İnsanlar çığlıklar atıyor, deli gibi oradan oraya koşturuyorlardı ama kimse kimseye yardım edemiyordu. Bombalar hastanenin çatısını yerle bir etmiş ve binayı hastaları içine hapsedecek biçimde ateşe vermişlerdi. Bir grup kurtarmacı bir araya toplanmış, içeriye yol açmaya çalışıyorlardı. Ama ben orada ne bulacaklarını zaten biliyordum. Tepelerine inen molozlar ya da alevlerin yarım bıraktığı bir iş kaldıysa gerisini duman halledecekti zaten. Gale hemen omzumun dibindeydi. Hiçbir şey yapmıyor olması şüphelerimi doğrulamaya yetmişti. Madenciler durumu mutsuz olmadığı sürece bir kazaya müdahaleden vazgeçmezlerdi. "Haydi Katniss, Hammett artık bize hava aracını ulaştırabileceklerini söylüyor," dedi. Ama ben kıpırdayacak takati kendimde bulamıyordum. "Bunu neden yapsınlar ki? Zaten ölmek üzere olan insanları neden hedef alsınlar?" diye sordum. "Diğerlerini korkutmak için. Yaralıları yardım aramaktan alıkoymak için," dedi Gale. "Tanıştığın o insanlar çoğalabilirlerdi. En azından Snow'un gözünde. Kapitol kazanırsa zarar görmüş bir grup köleye ne yaparlar?" Ormanda Gale'in Kapitol'e burnundan soluyuşunu dinlemek zorunda kaldığım yılları hatırlıyordum. Söylediklerine kulak vermeyişimi de. Kapitol'ün gerekçelerini uzun uzadıya incelemeye neden gerek gördüğünü merak edişimi. Düşmanımız gibi düşünmenin nasıl bir önemi olabileceğini anlamayışımı. Öyle görünüyordu ki bugün bir önemi vardı. Gale hastanenin varlığını sorgularken hastalığı değil bunu düşünmüştü demek. Çünkü o karşı karşıya olduğumuz gücün acımasızlığını hiçbir zaman hafife almazdı. Yavaş hareketlerle sırtımı hastaneye döndüm ve çevresi böceklerle sarılı Cressida'yı birkaç metre ötede karşımda buldum. Olup bitenler onu dağıtmamıştı, hatta serin kanlı olduğu bile söylenebilirdi. "Katniss," dedi, "Başkan Snow bombardımanı canlı olarak yayınlatmış. Sonra bunun isyancılara mesaj gönderme biçimi olduğunu açıklayan bir demeç vermiş. Ya sen, senin isyancılara söylemek istediğin herhangi bir şey var mı?" "Evet," diye fısıldadım. Kameralardan birinin yanıp sönen kırmızı ışığı dikkatimi çekmişti. Kaydedildiğimi biliyordum. "Evet," dedim, kendimi zorlayarak. "Hepsi, Gale, Cressida ve böcekler, bana hareket alanı bırakmak için geri çekiliyorlardı. Ama ben, gözlerimi kırmızı ışığa odaklamıştım. İsyancılara, hayatta olduğumu söylemek istiyorum. Burada. Kapitol'ün silahsız adamlar, kadınlar ve çocuklarla dolu bir hastaneyi bombaladığı 8. mıntıkadayım. Hayatta kalan olmayacak." Yaşadığım şok yerini öfkeye bırakmaya başlamıştı. Ateşkes olması halinde Kapitol'ün bize adil davranacağını sananlara bir dakika durup düşünmelerini söylemek isterim. Kendinizi kandırıyorsunuz. Çünkü kim olduklarını ve ne yaptıklarını çok iyi biliyorsunuz. Ellerimi çevremdeki bütün dehşeti işaret etmek ister gibi iki yana açtım. "Onların yaptıkları bu. Biz de buna karşılık vermeliyiz." Hiddetimin de etkisiyle kendimi iyice kaptırarak kameraya yaklaştım. "Başkan Snow bize bir mesaj gönderdiğini mi söylüyor? Pekala, benim de ona bir mesajım olacak. Bize işkence edebilir, bizi bombalayabilir, mıntıkalarımızı yakıp yıkabilirsiniz. Ama bunu görüyor musunuz?" Kameralardan biri işaretimle karşımızdaki ambar çatısında yanmakta olan hava aracına döndü. Alevlerin arasından kanatlardan birinin üstündeki Kapitol mührü net olarak görünüyordu. "Yangın büyüyor. Artık tek bir sözcüğü bile kaçırmasın diye adeta bağırıyorum. Ve eğer biz yanarsak siz de bizimle birlikte yanarsınız." Son sözlerim havada asılı kalmıştı. Zamanda öylece sallanıyormuşum gibi hissediyordum kendimi. Çevremden yükselen ısıdan değil, kendi varlığımdan yayılan bir ısı bulutunun içinde sarmalanmış haldeydim. Kes! Cressida'nın sesi beni gerçeğe döndürmüş, ateşimi söndürmüştü. Onayladığını göstermek ister gibi kafasını salladı ve işte bu dedi. Sekiz. Boks yanı başımda belirdi ve kolumu sıkıca kavradı. Oysa artık kaçmak gibi bir planım yoktu. Dönüp hastaneye bakmam, yapının kalan kısmının pes edip yerle bir olduğu ana denk geldi ve o anda mücadele gücüm beni terk etti. Onca insan, yüzlerce yaralı, akrabaları, 13'ten gelen sağlık ekibi artık yoktular. Dönüp boksa baktım ve yüzünde Gale'in çizmesinin neden olduğu şişliği gördüm. Uzman değildim ama burnunun kırıldığından neredeyse emindim. Gerçi sesi öfkeden ziyade teslimiyet taşıyordu. Piste dönüyoruz. İtaatkâr bir tavırla ileri doğru bir adım attım ve sağ dizimin arka tarafına saplanan sancıyla irkildim. Acıya baskın gelen adrenalin patlaması geçmişti ve bedenimin farklı yerleri koro halinde şikayet ediyorlardı. Haşat olmuş ve kan içindeydim. Sanki birileri de kafatasımın içine, sol şakağıma çekiç darbeleri indiriyordu. Boks yüzüme dikkatle baktı ve sonra beni kucakladığı gibi koşmaya başladı. Yarı yolda kurşun geçirmez yeleğine kustum. Soluk soluğa olduğu için ayırt etmesi güçtü ama sanırım iç geçirmişti. Bizi buraya getirenden farklı, daha küçük bir hava aracı kalkış pistinde bizi bekliyordu. Ekibim araca dolar dolmaz havalandık. Bu defa konforlu koltuklar ya da pencereler yoktu. Bir tür yük uçağında olmalıydık. Boks insanların 13'e ulaşana kadar dayanabilmeleri için acil ilk yardıma girişmişti. Kendi yeleğimin üstünde de hatırı sayılır miktarda kusmuk olduğu için onu çıkarmak istiyordum ama içerisi bunu düşünemeyeceğim kadar soğuktu. Başım Gale'in kucağında yerde yatıyordum. Hatırladığım son şey Boks'un üzerime birkaç çuval örtmesi oldu. Uyandığımda sıcacıktım ve yaralarım tedavi edilmişti. Hastanedeki eski yatağımda yatıyordum. Annem de oradaydı ve yaşamsal belirtilerimi kontrol ediyordu. Nasıl hissediyorsun? Dayak yemiş gibi ama iyiyim dedim. Sen gidene kadar bize kimse haber vermedi dedi. İçim suçluluk duygusuyla doldu. Aileniz sizi tam iki defa açlık oyunlarına göndermişse böyle bir ayrıntıyı atlamamanız gerekirdi. Üzgünüm, saldırıyı beklemiyorlardı. Yalnızca hastaları ziyaret edecektim diye açıkladım. Bir dahaki sefere sana açıklamalarını rica ederim. Katniss, kimsenin bana bir şey açıkladığı yok dedi. Bu doğruydu. Ben bile açıklamıyordum. Babam öldüğünden beri böyleydi. Neden rol yapıyordum ki? Pekala, o zaman sana haber vermelerini sağlarım. Başucumdaki komodinin üzerinde bacağımdan çıkardığı şarapnel duruyordu. Beyin sarsıntım tam olarak geçmediği için doktorlar beynimin patlamalar yüzünden maruz kalmış olabileceği hasardan daha büyük bir endişe duyuyorlardı. Ancak çift görme gibi bir sorunum yoktu ve yeterince net düşünebiliyordum. Bütün akşamüstü ve geceyi uyuyarak geçirmiştim ve açlıktan ölüyordum. Kahvaltım hayal kırıklığı yaratacak kadar küçüktü. Ilık süte batırılmış küp biçiminde birkaç ekmek parçası o kadar. Karargâhta sabah toplantısına bekleniyordum. Doğrulmaya yeltendim ve beni karargâha yatağımla birlikte götürmek niyetinde olduklarını fark ettim. Yürümek istiyordum ama böyle bir seçeneğim yoktu. Bu yüzden tekerlekli sandalyeye binebilmek için pazarlığa başladım. Kendimi iyi hissediyordum gerçekten. Başım, bacağım, yaralarımdaki morluklar ve kahvaltımı etmemden birkaç dakika sonra baş gösteren mide bulantısı dışında iyiydim. Belki de tekerlekli sandalye iyi bir fikirdi. Beni sandalyeyle iterek aşağı indirirlerken yüz yüze geleceklerim konusunda huzursuzlanmaya başladım. Dün Gale ve ben emirleri düpedüz çiğnemiştik ve boksun yarası bunun ispatıydı. Tabii ki yankıları olacaktı ama acaba olayı Coyne'in galiplerin dokunulmazlığıyla ilgili anlaşmamızı iptaline kadar götürürler miydi? Pete'i ona sağlayabileceğim bir parçacık korumadan da mı yoksun bırakmıştım? Karargaha ulaştığımda benden önce yalnızca Cressida, Mesella ve böceklerin gelmiş olduklarını gördüm. Mesella, ışık saçan bir gülümsemeyle, işte küçük yıldızımız dedi. Diğerleri de o kadar içten gülümsüyorlardı ki kendimi karşılık vermekten alamadım. 8'de bombalama sırasında beni çatıya kadar takip ederek ve istedikleri görüntüleri çekebilmek için Plutarch'ı geri püskürterek beni bir hayli etkilemişlerdi. İşlerinin hakkını vermişlerdi. Yaptıklarından gurur duydukları belliydi. Tıpkı Gina gibi. Birlikte olsak onları kendime müttefik edinebileceğime dair tuhaf bir düşünceye kapılmıştım. Cressida, Mesella ve kameramanlara pat diye sizden böcekler diye bahsetmesem iyi olacak diyiverdim. Adlarını bilmediğimi ve kostümlerinin kabuklu yaratıkları çağrıştırdığını anlattım. Karşılaştırmam onları rahatsız etmemiş gibiydi. Kamera kabukları olmadan da birbirlerine bir hayli benziyorlardı. Aynı kum rengi saçlar, kırmızı sakallar ve mavi gözler. Tırnaklarını dibine kadar yemiş olan kendini Castor olarak takdim etti. Kardeşi olan diğerinin adı Pollux'tu. Pollux'un merhaba demesini bekledim ama başını sallamakla yetindi. Önce utangaç ya da az konuşan erkeklerden olduğunu sandım. Ama sonra bir şey, dudaklarının duruşu, yutkunmak için harcadığı ekstra çaba dikkatimi çekti ve daha Castor söylemeden anladım. Pollux bir avox'tu. Dilini kesmişlerdi ve bir daha asla konuşamayacaktı. Ve artık Kapitol'ü aşağı etmek uğruna her şeyi riske atmasının ardında yatan nedeni sorgulamama gerek kalmamıştı. Oda yavaş yavaş dolarken kendimi çok daha az sevecen karşılaşmalara hazırladım. Ancak bana karşı negatif tavır sergileyenler yalnızca zaten her daim suratsız olan Haymit ve ekşimiş suratlı Fulvia Cardo oldu. Box, üst dudağından kaşına kadar uzanan ten rengi plastik bir maske takmıştı. Demek burnu konusunda yanılmamıştım. Bu yüzden yüz ifadesini okumak zordu. Coin ve Gail kesinlikle pek sıkı fıkı görünen bir sohbete koyulmuşlardı bile. Gail, tekerlekli sandalyemin hemen yanındaki koltuğa yerleşirken, "Yeni dostlar mı ediniyorsun?" diye sordum. Bakışları başkana gidip geldi. Birimizin ulaşılabilir olması gerek. Usulca şakama dokundu. "Kendini nasıl hissediyorsun?" Kahvaltıda sebze olarak sarımsaklı kabak güveci çıkmış olmalıydı. İnsanlar bir araya toplandıkça koku da güçleniyordu. Midem döndü ve birden ışıklar gözüme fazla parlak göründüler. Biraz çalkantılı dedim. Ya sen? İyiyim. Birkaç şarapnel parçası çıkardılar. Önemli bir şey değil. Coin toplantıyı başlatmak üzereydi. Yayın taarruzumuz resmen başladı. İlk propaganda spotumuzun dün saat 20'de yapılan yayınını ya da BT'nin o zamandan bu yana yayınlatmayı başardığı tekrarları kaçıranlar için işe görüntüleri bir kez daha izleyerek başlayacağız. Tekrar yayın mı? Demek yalnızca kullanılabilir bir çekim yapmakla kalmamış, aynı zamanda bir spot oluşturup tekrar tekrar yayınlamayı başarmışlardı. Kendimi televizyonda görecek olmanın heyecanıyla avuçlarım terlemeye başlamıştı. Ya hala berbatsam? Ya yine stüdyodaki gibi kaskatı ve işe yaramazsam ve daha iyisini elde etmek konusunda pes ettilerse? Masadan kişiye özel ekranlar yükselirken, Işıklar kısıldı ve odaya derin bir sessizlik çöktü. Başlangıçta ekranım simsiyahtı. Sonra tam ortasında küçük bir kıvılcım titreşti. Kıvılcım çiçek gibi açıldı. Siyahlığı sessizce yiyerek yayıldı ve bütün ekran o kadar gerçek ve yoğun bir ateşle kaplandı ki bir an alevlerin yaydığı ısıyı hissedebiliyormuşum gibi geldi. Alaycı kuş iğnem, kızıl altın karışımı bir renk saçarak ekranda belirdi. Kabuslarıma musallat olan derin ve güçlü ses konuşmaya başladı. Açlık oyunlarının resmi sunucusu Claudius Tempsmith, "Katniss Everdeen, alevler içindeki kız, yanmaya devam ediyor," dedi. 11. ayrımın sonu. Sayfa 119. Devamı 12. ayrımda.